Ayrım 31, sayfa 389, 7. İki gün sonra 18'inde Bill Dodge, Hank Bitterman ve birisi daha kim olduğunu hatırlayamıyorum geçici biri, John Coffey'i duşunu yapmaya D koğuşuna götürdüler ve o gitmişken biz idamın provasını yaptık. Tut tutunca onun dublörlüğünü yapmasına izin vermedik. Aramızda hiç konuşmadan hepimiz bunun ayıp bir davranış olacağını biliyorduk. O işi ben yaptım. ''Can Coffey'' dedi Brutal titrek bir sesle, ben elektrikliye kelepçelenmiş otururken. ''Elektrikli sandalyede ölmeye mahkum edildin. Hüküm senin gibi vatandaşlardan oluşan bir jüri tarafından verildi.'' ''Can Coffey gibi vatandaşlar mı? Ne şaka. Bildiğim kadarıyla gezegende onun gibisi yoktu. Sonra John'un benim ofisimden inen basamakların dibinde durmuş elektrikliye bakarken söyledikleri aklıma geldi. Hala oradalar, çığlıklarını duyabiliyorum.'' ''Kaldırın beni buradan.'' dedim boğuk bir sesle. ''Şu kelepçeleri çözüp beni kaldırın.'' Yaptılar ama bir an orada donup kaldığımı hissettim. Sanki elektrikli beni bırakmak istemiyormuş gibi. Koğuşa geri dönerken Brutal, Dan ile Harry'nin bile duyamayacakları kadar alçak bir sesle ''Hayatımda gurur duymadığım birkaç şey yaptım.'' dedi. ''Ama ilk kez gerçekten cehenneme düşme tehlikesini hissediyorum.'' Şaka yapmadığından emin olmak için ona baktım. Şaka yapmıyordu. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Demek istiyorum ki Tanrı'nın bir armağanını öldürmeye hazırlanıyoruz.'' dedi. ''Bize ya da bir başkasına asla zarar vermemiş birini. Tanrı'nın önünde durup da bana bunu neden yaptığını sorduğunda ben ne diyeceğim? Bunun işim olduğunu mu? Benim işim mi?'' 8. John duştan dönüp geçici gardiyanlar da gittiklerinde hücresini açtım. İçeri girdim ve yanına yatağa oturdum. Brutal masadaydı. Başını kaldırdı. Beni yalnız başıma orada gördü ve hiçbir şey söylemedi. Yalnız Joan'da uğraştı. Her ne yazı işiyse ona döndü. Bir yandan da kurşun kaleminin ucunu yalıyordu. John o garip gözleriyle bana baktı. Kanlı, dalgın, yaşla dolu. Ama yine de sakin o gözlerle. Sanki bir kez alıştıktan sonra ağlamak o kadar da kötü bir yaşam biçimi değilmiş gibi. Hatta biraz gülümsedi bile. Ivory sabunu kokuyordu. Hatırlıyorum. Tıpkı akşam banyosunu almış bir bebek kadar temizdi. ''Selam patron.'' dedi. Sonra uzanıp ellerimi avuçlarına aldı. Son derece içten bir doğallıkla yapmıştı bunu. ''Selam John.'' Boğazımda küçük bir yumru vardı. Yutmaya çalıştım. ''Sanırım artık işin nereye geldiğini biliyorsun. Bir iki gün daha kaldı.'' Hiçbir şey söylemeden orada ellerimi tutarak öylece oturdu. Şimdi geriye dönüp baktığımda bana bir şeylerin olmaya başlamış olduğunu düşünüyorum ama o zamanlar hem duygusal hem de zihinsel açıdan görevimi yapmaya o kadar yoğunlaşmıştım ki fark edemedim. ''Bu akşam yemek için özel bir isteğin var mı John? Sana hemen her şeyi hazırlayabiliriz. Eğer istersen bira bile getirtebiliriz. Yalnızca bir kahve fincanına koymamız gerekir. Hepsi bu.'' ''Hiç sevemedim.'' dedi. ''O halde özel bir yemek?'' Temiz kahverengi kafasında anlı kırıştı. Sonra çizgiler geçti ve gülümsedi. ''Et iyi olurdu. Et olsun o halde. Sos ve patates püresiyle. Kolunuzun üzerinde uyuştuğunuzda hissettiğiniz türden bir karıncalama hissettim bütün bedenimde. Benim bedenimde. Yanında başka ne istersin? Bilmem patron, ne verirseniz sanırım. Bamya belki ama ben yemek seçmem.'' Pekala dedim ve onu tatlı olarak da bayan Jen Ekman'ın şeftalili tatlısını yiyeceğini düşündüm. ''Peki ya rahip? Öbür gece birlikte dua edebileceğim birisi. İnsanı rahatlatır. Pek çok kez gördüm. Ve daha şu sıra arayabilirim.'' ''Rahip filan istemem.'' dedi John. ''Bana iyi davrandın patron. Eğer istersen sen bir dua edebilirsin. Yeterli olur. Seninle daha kolay olur sanırım.'' ''Ben mi John? Ben yapamam.'' Ellerimi biraz bastırdı ve o duygu daha da şiddetlendi. ''Yapabilirsin.'' dedi. ''Değil mi patron?'' ''Sanırım.'' dediğimi duydum. Sesim sanki yankı yapıyor gibiydi. ''Sanırım yapabilirim eğer gerekirse.'' O aşamada içimdeki duygu şiddetlenmişti. Eskiden iltihabımı iyileştirdiğinde olduğu gibi ama bu kez farklıydı. Yalnızca bu kez bir rahatsızlığım olmadığından da değil, farklıydı. Çünkü bu kez bunu yaptığının farkında değildi. Birdenbire korktum ve boğulurcasına oradan çıkma ihtiyacı hissettim. İçimde önceden hiçbir ışığın olmadığı yerlerde ışıklar yanıyordu. Yalnızca beynimde değil, her tarafımda. ''Sen ve Bay Howell diğer bütün patronlar bana iyi davrandınız.'' dedi John Coffey. ''Üzüldüğünüzü biliyorum ama artık bırakın. Çünkü ben gitmeyi istiyorum patron.'' Konuşmaya çalıştımsa da beceremedim. O konuşabiliyordu ama. Bundan sonra söyledikleri duyduğum en uzun konuşmasıydı. ''Gördüğüm ve hissettiğim acılardan yoruldum artık patron. Yağmur altında bir ispinoz gibi yalnız hep yollarda olmaktan yoruldum. Hiçbir zaman bana eşlik edecek, bana nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi ve nedenini söyleyecek bir yoldaşım olmadan. İnsanların birbirlerine karşı bu kadar kötü olmalarından yoruldum. Yardım etmeye çalışıp da edemediğim bütün o zamanlardan. Karanlıkta olmaktan yoruldum. Asıl da acıdan. Çok fazla. Eğer sona erdirebilseydim yapardım. Ama yapamıyorum. Yeter demeye çalıştım. Yeter ellerimi bırak. Eğer sen boğulmazsan ben boğulacağım. Ya boğulacağım ya da patlayacağım. Patlamazsın, dedi hafifçe gülümseyerek ama ellerimi bıraktı. Öne doğru eğildim. Nefesim kesilmişti. Dizlerimin arasından beton zemindeki her bir çatla, her oyu, her mikro parıltısını görebiliyordum. Duvara baktım ve oraya 1924'te, 1926'da, 1931'de yazılmış olan isimleri gördüm. O isimlerin üzeri silinmişti ve onları yazan adamlar da silinip gitmişti sözün gelişi. Ama sanırım hiçbir şeyi asla tamamen silip atamazsınız dünya denen bu karanlık aynadan. Şimdi onları yeniden gördüm. Birbiri üzerine geçmiş karma karışık isimlerdi. Onlara bakmak tıpkı ölülerin konuştuğunu ve şarkı söylediğini ve merhamet diye bağırdıklarını duymak gibiydi. Gözlerimin yuvalarında zonkladığını hissettim. Kendi kalbimi duydum. Bedenimin bütün bulvarlarından akan kanımın sesini duydum. Tıpkı her bir tarafa gönderilmiş mektuplar gibi. Uzaktan bir tren düdüğü duydum. Prisford'a giden 3.50 treniydi sanırım. Ama emin olamazdım. Çünkü daha önce hiç duymamıştım. Katmantın'da duyamazdım. Çünkü demiryolu eyalet cezaevine en az 10 mil doğudan geçiyordu. Onu cezaevinden duymuş olamazdım. Böyle denirdi ve 32 Kasım'ına kadar ben buna inanırdım ama o gün o sesi duydum. Bir yerlerde bir ampul patladı, bomba gibi. Bana ne yaptın diye fısıldadım. Ah John, ne yaptın? Özür dilerim patron, dedi sakin sakin. Düşünmeden oldu. Çok bir şey değil sanırım. Yakında normale dönersin. Kalkıp hücrenin kapısına gittim. Tıpkı bir düşte yürüyor gibiydim. Oraya vardığımda neden bağırmadıklarını merak ediyorsun, dedi. Hala merak ettiğin tek şey bu değil mi? O küçük kızlar hala verandadayken neden bağırmadılar? Dönüp ona baktım. Gözlerinin içindeki her bir kırmızı damarı, yüzündeki her gözeneği görebiliyordum. Ve acısını, tıpkı bir süngerin su çekmesi gibi diğer insanlardan çektiği acıyı hissedebiliyordum. Sözün ettiği karanlığı da görebiliyordum. Onun gördüğü dünyanın her yerinde vardı bu ve o anda ona hem acıdım hem de içim rahatladı. Evet, yapacağımız şey korkunçtu. Bunu hiçbir şey asla değiştiremezdi. Ama öte yandan ona iyilik etmiş olacaktık. O kötü adamı beni tuttuğunda gördüm, dedi John. O işi yapanın o olduğunu o zaman anladım. O gün onu görmüştüm. Ben ağaçların arasındaydım. Onları yere atıp kaçtığını gördüm. Ama unuttun, dedim. Haklısın patron. O bana dokunana dek unuttum. Neden bağırmadılar John? Canlarını acıtıp kanattı. Anne babaları hemen yukarıdaydı. Öyleyse neden bağırmadılar? John'a dalgın gözleriyle bana baktı. Birisine, eğer ses çıkarırsan seni değil kardeşini öldürürüm, dedi. Diğerine de aynı şeyi söyledi. Anladın mı? Evet, diye fısıldadım. Anlamıştım. Karanlıkta dedirtiklerin verandası. Varko'nun bir zebani gibi üzerlerine eğilmesi. Belki kızlardan biri ağlamaya başlamıştı ve Varko'nunla vurdu. Kızın burnundan kan boşandı. Kanın çoğu oradan gelmişti. Onları sevgileriyle öldürdü, dedi John. Birbirlerine olan sevgileriyle. Nasıl olduğunu anlıyor musun? Başımı salladım, konuşamıyordum. Gülümsedi. Gözyaşları yine akıyordu ama gülümsedi. Bu her gün olur, dedi. Dünyanın her yanında. Sonra yatıp yüzünü duvara döndü. Yeşil yola çıktım. Hücresini kilitledim ve nöbet masasına yürüdüm. Kendimi hala bir düşte gibi hissediyordum. Brutal'ın düşüncelerini duyabildiğimi fark ettim. Çok hafif bir fısıltı, bir sözcüğün nasıl yazıldığı. Teslimdi sanırım. E'den sonra S diye düşünüyordu. S'den sonra da L olmalı. Nasıl yazılıyor bu kahrolası şey? Sonra başını kaldırdı. Gülümseyecekti ki bana iyice bir bakınca durdu. Paul diye sordu. İyi misin? Evet. Sonra ona John'un bana anlattıklarını söyledim. Hepsini değil tabii. Hele dokunuşunun bana ne yaptığını kesinlikle değil. Parantez. O kısmını hiç kimseye, hatta Jane'e bile söylemedim. Eleni Connelly bunu ilk öğrenen olacak. Hepsini okuduktan sonra bu son sayfaları da okumak istiyor. John'un gitmeyi isteme konusunda söylediklerini tekrarladım. Bu brutalı en azından birazcık rahatlattı ama onun bunu benim mi uydurduğumu merak ettiğini hissettim. Yoksa duydun mu? İçini rahatlatmak için sonra inanmaya karar verdiğini hissettim. Çünkü zamanı geldiğinde işleri kolaylaştıracaktı. Paul, senin şu iltihap tekrarlanıyor olmasın diye sordu. Yüzün kızarmış gibi. Hayır, iyiyim sanırım, dedim. İyi değildim ama artık John'un haklı olduğundan ve iyi olacağından emindim. O karıncalanmanın geçmeye başladığını hissediyordum. Yine de odana çekilip biraz uzansam fena olmaz, dedi. Uzanmak o an için istediğim en son şeydi. O kadar saçma bir düşünceydi ki neredeyse gülecektim. Asıl içimden gelen belki kendime küçük bir ev yapmak, sonra damını aktarmak, arkada bir bahçe açmak ve sürüp ekmekti. Hepsi de akşam yemeğine kadar. İşte böyle diye düşündüm. Her gün dünyanın her yerinde, o karanlık dünyanın her yerinde. İdareye bir gideceğim dedim. Orada kontrol etmem gereken bir iki şey var. Sen bilirsin. Kapıyı açtım, sonra dönüp baktım. Doğru yazdım dedim. Teslim. L'den sonra M'den önce İ. Çoğunlukla sesli harften sonra sessiz harf gelir ama bütün kuralların istisnaları vardır. Dışarı çıktım. Ağzı bir karış açık baka kaldığını görmek için arkama dönüp bakmam gerekmiyordu. Mesanın geri kalan bölümünde dolanıp durdum. 5 dakikadan fazla oturamıyor, yine ayağa fırlıyordum. İdareye gittim. Sonra başovalıda ileri geri dolanıp durdum. Herhalde kulelerdeki nöbetçiler benim delirdiğimi düşünmüşlerdir. Mesain bittiğinde yine sakinleşmeye başlamıştım. Kafamın içindeki o düşüncelerin hışırtısı, tıpkı kuru yaprakların karışması gibi geçmiş gibiydi. Ama eve dönerken yolun yarısında yeniden güçlendi. Tıpkı itiraf yolları iltihabım gibi. Fordumu yolun kenarına çekip inmem, başım önde, soluğum boğazımda sanki koynunuzdan çıkardığınız bir şey kadar sıcacık, neredeyse yarım mil hızlı hızlı koşmam gerekti. Ancak o zaman biraz normal hissetmeye başladım. Ford'un fark edildiği yere kadar yarı yolu koştum. Kalanı yürüdüm. Nefesim soğuk havada duman gibi çıkıyordu. Eve döndüğümde Cene Can Kafi'nin hazır olduğunu, gitmek istediğini söylediğini anlattım. İçi rahatlamış gibi başını salladı. Rahatlamış mıydı gerçekten bilemiyorum. 6 hatta 3 saat önce olsa bilirdim ama artık bilemiyordum. Böylesi daha iyiydi. John yorgun olduğunu söyleyip durmuştu hep. Ama ne demek istediğini ancak şimdi anlıyordum. Onun yaşadıkları herkesi yorardı. Kim olsa biraz durup dinlenmeyi özlerdi. Can bana neden bu kadar kızarmış olduğumu ve ter koktuğumu sorunca ona eve gelirken arabayı durdurup biraz koştuğumu söyledim. Ancak o kadarını. Daha önce de söylemişimdir herhalde. Parantez. Gözden geçirip kontrol etmek için çok fazla sayfa var elimde. Evliliğimizde yalanın pek yeri yoktu. Ama yine de nedenini söylemedim ona. O da sormadı. 9. Can Kafi'nin yeşil yoldan yürüme sırasının geldiği gece fırtına ve gök gürültüsü yoktu. 30'larda yılın bu zaman için sanırım mevsimlik bir soğuk vardı. Kullanıla kullanıla tükenmiş tarlaların yer yer buz kesmiş çitlerin üzerinde 1 milyon yıldız parlıyor. Temmuz ayının mısırlarının kuru koçanın üzerinde ışıldayan elmaslar gibi görünüyorlardı. Bu kez işin başında Bruce Howell vardı. Başlığı o takacak ve zamanı geldiğinde Van Hey'e o talimat verecekti. Van Hey'in yanına Bill Dodge girmişti. 20 Kasım gecesi saat 11:20 geçe Dan, Harry ve ben dolu olan tek hücremize gittik. Can Kafi ellerini dizlerinin arasında kavuşturmuş yatağının ucunda oturuyordu. Mavi gömleğinin yakasında ufacık bir salça lekesi vardı. Parmaklıkların arasından bize baktı. Bizim hissettiğimizden çok daha sakin görünüyordu. Ellerim buz kesmiş, şakaklarım zonkluyordu. Onun istekli olduğunu bilmek bir şeydi. En azından işimizi yapabilmemize olanak tanıyordu. Ama onu bir başkasının işlediği suçtan ötürü idam edeceğimizi bilmek de bir başka şeydi. Hanmurus'u en son o akşam yedi sularında görmüştüm. Odasında paltosunun düğmelerini ilikliyordu. Yüzü solgundu. Elleri o kadar çok titriyordu ki o düğmeler epeyce uğraştırıyordu onu. Tıpkı bir çocuğa yapacağınız gibi ellerini yana itip o düğmeleri kendim iliklemek geldi içimden. İşin komik yanı, bir önceki hafta sonu Cenni ziyaretine gittiğimizde Belinda'nın o yedan günü Halin göründüğünden çok daha iyi görünüyor olmasıydı. Bu sefer kalmayacağım demişti. Kurt orada olacak. Hem sen ve Bruce varken Kafi'nin iyi yerlerde olacağından eminim. Evet efendim, elimizden geleni yapacağız dedim. Percy'den yeni haberler var mı? Kendine geliyor mu demek istiyordum tabii. Şu anda bir yerlerde bir odada oturmuş birilerine, bir doktora herhalde. Onu diğer sorunu çocuklar gibi deli gömleğini tıkıp tecrit odasına attığımızı anlatıyor olmasın? Percy'nin deyişiyle diğer ahmaklar gibi. Ve eğer öyleyse ona inanıyorlar mıdır acaba? Ancak Hal'e göre Percy'de hiçbir değişiklik yoktu. Şu ana kadar hiç konuşmamış ve bilindiği kadarıyla bu dünyaya dönmemişti. Hala Indunola'da değerlendirmedeydi demişti Hal, her ne demekse der gibi. Ama eğer hiçbir gelişme görülmezse yanında yakında bir başka yere yerleştireceklerdi. Hal paltosunun en son düğmesini iliklemeyi sonunda başarmıştı. Ancak o zaman Kafi'nin durumu nasıl diye sordu. Başımı eğdim, iyidir müdürüm. O da başını salladı. Sonra kapıya doğru yürüdü. Yaşlı ve hasta bir görünüşü vardı. Bu kadar iyilik ve bu kadar kötülük nasıl oluyor da aynı adamda bir araya gelebiliyor diye sordu. Benim karımı iyileştiren adamla o iki küçük kızın katilinin nasıl aynı kişi olabilir? Sen bunu anlayabiliyor musun? Ona benim de anlamadığımı, Tanrı'nın işine akıl sır ermediğini, hepimizin içinde hem iyilik hem de kötülük bulunduğunu, bunu sorgulamanın bize düşmediğini vesaire vesaire vesaire dedim. Söylediklerimin çoğu kiliseden öğrendiklerimdi. Hal başını sallayarak dinledi ve morali düzelmiş göründü. O başını sallayabilirdi değil mi? Evet, ve morali de düzelebilirdi. Yüzünde derin bir keder vardı. Pekala sarsılmıştı. Bundan hiç kuşku duymadım. Ama bu kez gözyaşları yoktu. Çünkü evinde gidebileceği bir karısı, eşi vardı ve sağlığı da iyiydi. Can Kıfi sayesinde çok iyiydi ve Can'ın ölüm emrini imzalayan adam çıkıp onun yanına gidebilirdi. Bundan sonra olacakları seyretmesi gerekmiyordu. O gece şafağa doğru ilerleyen yalnız ve suskun saatlerde Can Kıfı kasabadaki hapishanenin bodrum katında yatıp soğurken o karısının sıcacık koynunda uyuyabilecekti. Bütün bunlar için halden nefret ediyordum. Yalnızca birazcık ve bunu da atlatacaktım tabii ki. Ama yine de nefretti işte. Gerçek bir nefret. Şimdi ise peşimde her ikisi de solgun yüzlü ve morali sıfır olan Dan ve Harry ile hücreye girdim. ''Hazır mısın John?'' diye sordum. Başını salladı. ''Evet patron, sanırım.'' Peki öyleyse, çıkmadan önce söylemen gereken bir şeyler var. Ne gerekiyorsa söyle patron. Can Coffey, mahkemenin yetkilisi olarak sonuna dek söyledim ve bitirince Harry Terwilliger yanıma gelip elini John'a uzattı. John bir an için şaşırmış göründü. Sonra gülümseyip uzatılan eli sıktı. Arkasından da her zamankinden solgun bir yüzle elini uzattı. Sen buna layık değilsin Johnny, dedi boğuk bir sesle. Üzgünüm. Beni dert etmeyin, dedi John. En zor kısmı bu ama birazdan iyileşirim. Ayağa kalktı. Mel'in ona verdiği Aziz Christopher madalyonunu gömleğinden dışarı çıktı. John, onu almalıyım, dedim. İstersen sonra yine takabilirim ama şimdilik almam gerek. Gümüştendi veya Jack Van Hay elektriği verdiğinde üstünde olursa delisine kaynayabilirdi. Öyle olması bile kararıp göğsünün üzerinde yanık bir izi çıkardı. Daha önce de görmüştüm. Yeşil yolda geçirdiğim yıllar boyunca hemen hemen her şeyi gördüm. Kendi iyiliğim için gerekenden çok fazlasını, bunu şimdi anlıyorum. Zinciri başından geçirip avucuma bıraktı. Madalyonun cebime koyup hücreden çıkmasını söyledim. Temasın sağlam, elektrik iletiminin iyi olup olmayacağını görmek için başını kontrol etmeye hiç gerek yoktu. Zaten avucumun içi kadar pürüzsüzdü başı. Biliyor musun, bugün öğleden sonra dalmışım ve bir rüya gördüm patron, dedi. Delin faresini gördüm. Öyle mi John? Ben solunda yürüyordum. Harry sağına geçti. Ben arkaya düştü ve yeşil yolu yürümeye başladık. Benim açımdan bu orayı bir mahkumla son yürüyüşümdü. Evet, dedi. Patron Hovel'ın sözünü ettiği o fare köyüne gittiğini gördüm. Çocuklar da vardı ve onun numaralarını gülüyorlardı. Düşününce kendi kendine güldü, sonra yine ciddileşti. O iki küçük sarışın kız da oradaydı. Onlar da gülüyorlardı. Onlara sarıldım. Saçlarından kan akmıyordu ve hiçbir şeyleri yoktu. Hep birlikte Mr. Jingles'ın o makara yuvarlamasını seyrettik ve ne güldük, ne güldük. Neredeyse katılacaktık. Öyle mi? Bunu yapamayacağımı, hiç yolu yok yapamayacağımı düşünüyordum. Ağlamaya ya da bağırmaya başlayacaktım veya belki de üzüntüden kalbim dururdu ve bu işte burada biterdi. Ofisime girdik. John bir iki dakika çevresine bakındı. Sonra daha söylenmeden dizlerinin üzerine çöktü. Arkasında Harry dalgın gözlerle bana bakıyordu. Ben kağıt gibi bembeyazdı. Ben de John'la birlikte diz çöktüm ve kaderin bir cilvesi olduğunu düşündüm. Yolculuğu bitirebilmeleri için yardım etmem gereken onca mahkumdan sonra bu kez yardım edilmesi gereken bendim. Öyle hissediyordum en azından. John, ne için dua etmeliyiz patron, diye sordu. Bize güç vermesi için, dedim hiç düşünmeden. Gözlerimi kapattım. Ulu Tanrım, lütfen başladığımız işi bitirmemize yardım et ve lütfen bu adamı, Can Coffey, kahve gibi ama aynı yazılmıyor, cennetine kabul edip ona huzur ver. Lütfen onu layık olduğu şekilde uğurlayabilmemize yardımcı ol ve hiçbir sorun çıkmasına izin verme. Amin. Gözlerimi açıp Deni'yle Harry'e baktım. Her ikisi de biraz daha iyi görünüyorlardı. Herhalde o birkaç dakikada kendilerini toplayabilmişlerdi. Benim duamdan olduğunu sanmıyorum. Ayağa kalkmaya davrandım ve John kolumdan tuttu. Bana hem çekingen hem de umut dolu bir ifadeyle baktı. Ben küçükken birisinin öğrettiği bir duayı hatırladım, dedi. Hatırladığımı sanıyorum en azından. Okuyabilir miyim? Devam et John, dediden. Daha çok zamanımız var. John gözlerini kapatıp dikkatini toplamaya çalışırken kaşları çatıldı. Şimdi uykuya dalıyorum ya da diğer bilinen dualardan birinin karmakarışık bir söyleyişini beklerken her ikisi de değildi. Söylediklerini daha önceden hiç duymamıştım ve daha sonra da hiç duymadım. Gerçi ne duygular ne de ifadeler o kadar duyulmadık değildi. Can Kafe ellerini kavuşturup kapalı gözlerinin hizasına kadar kaldırarak şöyle dedi. Bebek İsa, tatlı ve sakin, benim için dua et, bir yetim için, benim gücüm ol, benim dostum ol, sonuna kadar yanımda ol. Amin. Gözlerini açtı, kalkmaya davrandı, sonra gözlerimin içine baktı. Gözyaşlarımı kolumla sildim, onu dinlerken deli düşünüyordum. O da en sonunda bir dua daha etmek istemişti, Kutsal Meryem Tanrı'nın anası. Biz günahkarlar için dua et şimdi ve ölüm saatimizde. Üzgünüm John. Üzülme, dedi. Kolumu sıkıp gülümsedi ve sonra düşündüğüm gibi kalkmama yardım etti.